Gökten Gelen'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Podcast'in bu ikinci bölümünde bilinen bazı uzaylı türleri hakkında konuşacağız. Ama konuya giriş yapmadan önce yayınladığımız ilk bölümün ardından Instagram üzerinden destek ve iyi dilek mesajı gönderen bütün dinleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten mutlu oldum yani mesajlarınızla, sağ olun. Umarım büyüyen bir aile olarak yayınlarımıza devam eder ve ufoloji hakkında bilgi sahibi olmayan insanlara da bir şekilde ulaşarak aynı görüşleri paylaşan güzel bir topluluk olarak yolumuza devam ederiz. Evet, önceki bölümde dünya dışı yaşam formlarına ve UFO'lara giriş yapmıştık biliyorsunuz. Konunun neden bu kadar önemli olduğundan ve otoriteler tarafından neden bu denli baskılandığından bahsetmiştik. Bu ikinci bölümde ise bilinen, raporlanan, kayıt altına alınan uzaylı çeşitlerini biraz detaylandırmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, ufoloji hakkında bilgi sahibi arkadaşlar şimdi diyebilir ki ya işte şu ırktan bahsetmedin, bunu neden atladın, Andromedalılar vardı, işte Pleiadianlar vardı gibi. Ama zaten dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, bir önceki bölümde 1960'lı yıllarda bizzat NATO tarafından bir rapor hazırlandığından ve bu rapora göre otoriteler tarafından bilinen 12 farklı ırk olduğundan ve bunların bazılarının binlerce yıldır dünyada olduklarından bahsetmiştik. Dolayısıyla evet, atladığım ırklar olacak bu bölümde, fakat bunun temel nedeni hem bazı ırklar hakkında çok sınırlı bilgi olması hem de bazı ırklar doğrudan yani fiziki bir şekilde insanlarla temasa geçiyor. Fiziki olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları ise işte daha çok trans halindeyken veya rüyalar vasıtasıyla bizimle iletişime geçmeyi tercih ediyor. Ben bu bölümde direkt fiziki olarak karşımıza çıkan ırklar üzerinde yoğunlaşmak istedim. Hani dolayısıyla sayıyı evet biraz düşürmüş olduk. Ön not olarak bunu belirtelim. Şimdi gelelim en meşhur, en bilinen ırka. İnsanlarla en çok temasa geçen ırka, griler ya da diğer adıyla Zetalılar. Gri uzaylılara Zetalılar denmesinin nedeni bize 39 ışık yılı uzaklıktaki Zeta Reticuli takım yıldızından gelmeleridir. 39 ışık yılı, yani düşününce uzayın o devasa büyüklüğünü dikkate aldığımızda aslında çok yakın bir mesafe bize. Yani grilerle kapı komşusu bile sayılabiliriz. Dediğimiz gibi uzaylı dendiğinde insanların aklına gelen ilk ırktır. Bu varlıkların bizim ırkımızla, yani daha doğrusu bazı büyük devletlerle olan temasları daha çok karşılıklı çıkar ilişkisi çerçevesindedir. Yani siz bizim biyolojik araştırmalarımıza müdahale etmeyin, bunun karşılığında biz de size bazı teknolojileri öğretelim gibi. Fiziksel özellikleri 1.20-1.30 boylarında, yani ortalama 7-8 yaşlarındaki bir çocuk boyutunda, gri renkli bir cilde sahip ve vücutlarında kıl veya saç bulunmuyor. Vücut oranlarına göre büyük bir kafaya ve bizim gözlerimizin 3-4 katı büyüklüğünde büyük gözlere sahipler. Uzun ince kolları olan ve ellerinde dörder parmağı olan insansı bir ırk griler. Bu ırk da diğer pek çok gelişmiş ırk gibi ses yoluyla, yani konuşarak değil, telepati yoluyla iletişim sağlamaktadır. Ciltleriyle aynı renkte gri renk oldukça dar bir kıyafet giyiyorlar. Ancak en azından dünyada gözlemlenen grilerin giydiği bu kıyafetin zorlu uzay yolculuklarında vücutlarına destek sağlayan, yani aynı bizim pilotlarımızın giydiği uçuş tulumları tarzında bir kıyafet olduğu düşünülüyor. Meşhur Roswell vakasında 1947 yılında düşen 2 adet oval şekildeki UFO da grilere aittir. Bu arada Roswell vakası çok enteresan bir olay arkadaşlar. Yaşanmış en büyük UFO vakası diyebiliriz ki bununla alakalı olan bir sonraki bölümümüzde, 3. bölümde bahsedeceklerimizden sonra niye bu kadar büyük bir olay olduğunu daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Raporlanan kaçırılma vakalarının tamamına yakını griler tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaçırıldığını iddia eden insanlar bilinçaltı hipnoz seanslarıyla o ana döndürülerek gördüklerini anlatmaları istendiğinde neredeyse tamamı aynı şeyi anlatmıştır. Küçük gri varlıklar eşliğinde evin penceresinden çıkarılıp gökyüzünde bekleyen metal görünümlü bir UFO'ya yükseldiklerine, içeride laboratuvar benzeri bir ortamda bu varlıklar tarafından vücutlarından bazı örnekler alındıktan sonra tekrar yataklarına bırakıldıklarını anlatmaktadırlar. Yani neyse, en azından geri bırakıyorlar işleri bitince, sağ olsunlar. Bu kaçırılan kişilerden bazıları vücutlarına bir şey yerleştirildiğini, mesela boynuna ya da koluna, derinin altına mikroçip benzeri bir verici yerleştirdiklerini ısrarla söylemiş ve gerçekten de bu insanların söyledikleri bölgelerden ameliyatla ne olduğu çözülemeyen küçük siyah nesneler çıkarılmıştır. Peki Zetalılar iyi midir, kötü müdür? Birçok karşılaşma vakasından sonra ortaya çıkan sonuç ne iyiler ne de kötüler. Yani daha doğrusu tamamen bilimsel araştırmalar için buradalar ve bizim kadar güçlü insani duygulara sahip değiller. Milyonlarca yıl boyunca geçirdikleri evrim sonucunda zekaları ve teknolojileri üst düzey noktaya gelse de duygularının, yani insani duygularının büyük kısmını kaybetmişlerdir. Tamamen pragmatist varlıklar bunlar. Sadece mantıklarına göre hareket ederek gittikleri gezegenlerdeki canlılar üzerinde biyolojik araştırmalar yapıyorlar ve DNA örnekleri alıyorlar. Yani robot gibi de demek istemiyorum grileri, ama bizler gibi oturup gülüp eğlenmesini, espriler yapmasını falan beklemeyin. Ultra zeki fakat duygusal olarak donuk varlıklar griler. Aynı eski kız arkadaşım gibi. Bir köşeye not almak lazım. Demek ki teknolojik olarak geliştikçe duygulardan uzaklaşıyoruz. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onun cevabını sizlere bırakıyorum. Evet, Zetalılardan sonra inceleyeceğimiz ikinci ırk insektoidler. İnsekt, böcek demek arkadaşlar. Bu varlıkların insektoid diye adlandırılmasının sebebi yüzlerinin peygamber devesi böceğine benzemesidir. Google'da aratarak peygamber devesi böceğinin yakın çekim işte fotoğraflarına bakabilirsiniz. Çok da iç açıcı bir tipi olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Fiziksel özelliklerinden bahsedersek boyları bir insandan daha uzun, yaklaşık 2,5 metre civarında. Peygamber devesine benzeyen, yani üçgen bir suratı ve büyük gözleri var. Yeşile çalan kahverengi tonlarda bir cilt rengine sahip. Yine vücut olarak insansı sayılabilir. Yani iki ayak üzerinde duran bir varlık bunlar. Hani dört ayak üzerinde değil, iki ayak üzerinde insansı bir varlık. Sırtlarında kambur benzeri bir çıkıntı bulunuyor. Ve enteresan bir özellikleri de kollarında ekstra uzantılara sahipler. Yani şöyle düşünün. Dirsekle bilek arasında dışarıya doğru birer çıkıntıları daha var. Ekstra eller gibi. Toplamda 4 tane elleri var. Raporlanan vakalar arasında bu varlıklarla karşılaşma sıklığı oldukça düşüktür. Yani bilinen 4-5 vaka var insektoidlerle alakalı. Çok fazla dünya yüzeyine inmiyorlar. İnseler de genelde gece karanlığını ve tenha ormanlık bölgeleri tercih ediyorlar. Fazla oyalanmadan işlerini halledip hemen yeryüzünü terk ediyorlar. Belki de çirkin oldukları içindir, bilmiyorum. İnsektoidlerle alakalı enteresan bir vaka, uyku sırasında griler tarafından kaçırılarak üzerinde bazı deneyler yapıldığını iddia eden bir kadının, bu deneyler sırasında içeriye giren bir insektoidin grilere bir takım komutlar verdiğinden bahsettiği vakadır. Yani buradan anlıyoruz ki insektoidler bilim adamı gibi hareket etmekte, DNA çalışmaları yapmakta, griler ise daha çok insektoidlerin emri altında birer asistan gibi hareket etmektedir. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kadın hikaye uydurmuş, işte kaçırılmış falan filan diye. Ama burada işin can alıcı kısmı şu ki bu olayı rapor eden kadın kırsal bir bölgede yaşayan, UFO'lar, uzaylılar işte vesaire hakkında en ufak bir fikri bile olmayan kendi halinde yaşlı bir kadın. Yani bu teyzenin en ince detayına kadar uydurarak işte görevlilere bunu anlatması imkansız. Aynı zamanda bir de söyledikleri de dünyanın dört bir yanındaki diğer kaçırılma vakalarıyla da birebir örtüşüyor. Bir diğer insektoid vakası ise 1967 yılında yaşanmıştır. 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde bulunan ve içerisinde 16 adet nükleer füze barındıran hava kuvvetlerine ait Malmstorm üssünde yaşanıyor bu olay. Bakın yine uzaylıların işte nükleer silahlarla olan ilişkisine geldi konu. Üssün çevresinde uçan ve havada garip manevralar yapan parlak kırmızı ışıklar nöbetteki askerler tarafından komutana rapor edilmiştir. O zamanlar UFO'lara inanmayan komutan Robert Salas, başta durumu ciddiye almasa da tekrar panik içerisinde gelen ikinci telefon esnasında komuta merkezinde alarm sesleri duymuş ve emri altındaki nükleer füzelerin tek tek devre dışı kaldığını görmüştür. Bir müddet sonra UFO'lar çok yüksek bir hızla gökyüzüne yükselerek oradan ayrılmışlardır. Olayın sonrasında hava kuvvetleri tarafından geniş bir soruşturma başlatılmış ve füze sistemleri üzerinde yapılan parmak izi aramalarında insandan oldukça farklı, garip desenlere sahip parmak izlerinin yanı sıra, hani demiştik ya bunların ekstra elleri var diye bu varlıkların, parmak izleriyle beraber daha küçük uzuv benzeri el izlerinin de olduğu görülmüş ve bu kanıtın ardından vakanın insektoidler tarafından gerçekleştirildiği ihtimali ağırlık kazanmıştır. Bu varlıkların nükleer füzeleri o an hangi sebeple devre dışı bıraktıklarını bilemiyoruz. Belki de hani bir deneme yaptılar, olur da nükleer savaş çıkarsa biz bunları durdurabilir miyiz diye. Belki de bizi de umursadıklarından değil de gezegenimizin hani geleceğini kurtarmak için uğraşıyorlar. Sağ olsunlar yine de. Evet, inceleyeceğimiz üçüncü ırk yine ufoloji dünyasında oldukça tanınan bir ırk. Reptilianlar ya da diğer adıyla Drakolar. O meşhur muhabbetin de konusu aynı zamanda. İşte Bill Gates reptilianmış, Mark Zuckerberg reptilianmış. Duymuşsunuzdur hani internette falan. Bu iddiaların temel nedeni Drakoların şekil değiştirebilme yeteneğine sahip olmalarıdır. Bunlar iyi mi kötü mü diye tartışmayacağım. Kesinlikle kötü niyetliler. Hem insanlara hem de kendilerinden daha zayıf durumdaki bütün ırklara karşı kötü niyetlidirler Drakolar. Reptilianların ana vatanı Orion takım yıldızıdır. Ancak galaksinin birçok farklı noktasında kolonilerinin bulunduğu söylenmektedir. Reptilian ya da Draco ırkını tarihteki Moğol İmparatorluğu gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani tamamen yayılmacı bir mantaliteye sahip, gezegenleri ve içinde yaşayan canlıları kullanarak, sömürerek, ele geçirme ve yayılma üzerine kurulu bir kültüre sahipler. Dediğimiz gibi bu varlıkların en meşhur yönü şekil değiştirebilmeleri, yani fiziksel yapılarını insana benzeterek aramızda gezebilmeleridir. Hatta birçok Avrupa kraliyet ailesinin soyunun reptilianlara dayandığı ya da reptilianlardan emir aldıkları iddia edilmektedir. Bu iddianın temelinde ise Avrupa kraliyet soylarının dayandığı ve Mavi Kanlılar olarak adlandırılan Merovink hanedanlığı yatmaktadır. Soylarını Mısır firavunlarına kadar dayandıran Merovink hanedanlığı, Mavi Kan soyunun bozulmaması için oldukça dikkatli davranmış ve tarih boyunca dışarıdan kimseyle evlenmemişlerdir. Yani Avrupa kraliyet ailelerinin neredeyse tamamı birbirleriyle bir şekilde akrabadır. Böylelikle sürüngenlerin bir özelliği olan mavi renkli kan, bu aileler üzerinden günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Kendileri de insan kılığında reptilian olan veya onların emri altında çalışan elit tabaka ve dünyanın neredeyse bütün medya kuruluşlarına sahip olan multimilyarderler vasıtasıyla insan popülasyonunun gizlice yönetildiği ve yönlendirildiği iddia edilmektedir. Şekil değiştirmemiş, yani kendi gerçek vücutları içerisindeyken bu varlıkların sürüngenlere benzer yüzlerinin ve pullu ciltlerinin olduğu, gözlerinin aynı yılan gözleri gibi uzun ince göz bebeklerine sahip oldukları betimlenmektedir. Bu yönleri ile dini ve mitolojik metinlerde geçen yılanlar, reptilianlarla özdeşleştirilmekte ve Vatikan'da dahil dünyanın pek çok önemli noktasında sembollerle, işaretlerle, resim ve heykellerle yılanlara yapılan atıflar halen tartışma konusu olmaktadır. Mesela tıpçıların işaretinde bile asaya sarılmış yılan var. Hiç dikkat ettiniz mi? Hastanelere, işte eczanelere falan gittiğinizde görürsünüz. Ha, bu arada bundan doktor ve eczacı arkadaşlar alınmasın lütfen. Olayın tabii ki onlarla bir alakası yok. Bu asaya sarılmış yılan sembolü çok çok eski bir semboldür. Ama tabii reptilian konusu açıldığında örnek gösterilen sembollerden de birisidir aynı zamanda. Bir başka örnek, Vatikan'da Papa'nın elinde yılan şeklinde asa var. Hatta Papa'nın basın toplantılarını düzenlediği devasa bir salon yılan başı şeklinde tasarlanmıştır. Yani saçma değil mi? Sen lafta Hristiyanların önderisin. Yani nedir bu her yerde yılan sürüngen motifleri falan? Ne alaka değil mi? Ama gördüğünüz gibi reptilian sembolleri her yerde, dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Ve sıra geldi benim araştırmayı en sevdiğim ırka, Anunnakiler. Sümer uygarlığı ve onların işte tanrıları olan Anunnakiler hakkında zaten detaylı bir podcast yayınlayacağım arkadaşlar. O yüzden şimdi sadece özet bilgi olarak geçmek istiyorum. Arkeologlar tarafından bulunan Sümer tabletlerine göre bundan binlerce yıl önce ana vatanları olan Nibiru gezegeninden dünyaya gelen ve burada bir koloni kuran, o zamanlar dünyada olan bizim ilkel atalarımızın DNA'larıyla oynayarak kendileri için köle bir ırk haline getiren varlıklardır Anunnakiler. Bunu ben uydurmuyorum bu arada. Hepsi tabletlerde yazılı. Hepsinin çevresi mevcut. Aynı zamanda Anunnakiler antik Atlantis ve Mu medeniyetlerini de kuran uzaylı ırktır. Hatta bunların tek bir ırk olmadığı, birkaç farklı ırktan oluşan bir koalisyon olduğu da iddia edilmektedir. Sümerler tarafından taşlara çizilen kabartmalara göre fiziksel olarak bize çok benzeseler de ya da biz onlara benzesek de boy olarak ortalama bir insanın birkaç katı büyüklüğündeler ve on binlerce yıllık ömre sahipler. Mesela işte baba tarafından insan fakat anne tarafından yarı uzaylı, yarı Anunnaki olan Gılgamış'ın heykellerine baktığımızda kucağında bir erkek aslan tutarken görüyoruz. Yani aslan kedi gibi kalıyor Gılgamış'ın yanında. Bir aslanın ortalama 3 metre boyunda olduğunu düşünürsek yarı Anunnaki olan Gılgamış'ın da en az 10 metre ya da 11 metre boyunda olduğunu tahmin edebiliriz. Anunnakiler çok uzun süreler boyunca insanlara hükmetmiş, insanlar da onları tanrı zannederek tapınmışlardır ki bizim bildiğimiz bu eski çok tanrılı dinlerin aslında hepsinin temeli bu olaya dayanmaktadır. Anunnakileri ve bu eski dinlerdeki tanrıları başka bir bölümde daha detaylı olarak konuşacağımızı söylemiştik. Şimdilik böyle özet bir bilgi olarak bunu da tamamlayalım. Bu bölümde insanlarla fiziki temasa geçen 4 uzaylı ırktan bahsettik. Görüldüğü gibi hem yakın hem de uzak tarihimizde istemli veya istemsiz olarak bu varlıklarla sayısız kere iletişime geçmişiz. Peki burada saydıklarımızın dışında kalan işte Pleiadianlar olsun, Andromedalılar olsun, farklı ırklarla da irtibat halinde olan insanlar da var tabii ki dünyanın her yerinde. Özellikle medyumlar bazı meditasyon yöntemleriyle trans haline geçerek, yani aynı bir radyo gibi düşünün, beyin frekanslarını değiştirerek o frekans aralığındaki varlıklarla iletişime geçebiliyorlar. Ama bu iletişimler hala bireysel boyutta kalıyor, toplu halde olmuyor. Ancak şahsi fikrim, insanlık olarak bir sonraki toplu iletişimimiz çok yakın bir zamanda tekrar gerçekleşecektir. 3 yıl içerisinde diye de bir tahminde bulunuyorum. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyim? 3 ile 5 yıl arasında tekrardan bu ırklarla toplu bir halde iletişime geçeceğimizi düşünüyorum ben şahsen. Evet, ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de eğer başınızdan geçen UFO vakalarını ve paranormal olayları bizimle paylaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast@gmail.com goktengelenpodcast@gmail.com Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.